Değerli arkadaşlar, İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis kitabını derlemesini okumaya devam ediyoruz. 68. baba geldik, 68. bölüme geldik. Bu bölümün başlığı Babul Vera'i ve Terkuş Şehevat. Vera babı ve şehevi şeylerin, şehvetlerin bırakılması, terk edilmesi babı. Alimler verayı ve zühdü ve takvayı açıklarken, çünkü birbirine tüm manalar var. Çokça duyarsınız, çokça görürsünüz. Derler ki işte zühd derler, takva derler, vera derler, değil mi? Bu ifadeler, bu kelimeler sizlere pek garip değildir. Seleften imamların, alimlerin hayatlarını okuduğunuz zaman derler ki işte falanca çok zahid bir adamdı, çok veralı bir adamdı, çok takvalı bir adamdı. Nedir bu ifadeler? Diyor ki İbnül Kayyim rahimahullah, vera, Arapçası el-vera, terku ma yedurru fil-ahira. Nedir vera? Ahirette sana zararı dokunacak, ahirette seni azaba götürecek şeyleri ne yapman? Terk etmen. Yani haramlardan, günahlardan ne yapman? Uzak durman. Bu her Müslümandan matlub olan bir şey yani. Veralı olmak her Müslümandan istenen bir şey. Peki zühd nedir? Zühd ise terku ma la yenfa. Zühd sana faydası olmayan şeyleri ne yapman? Terk etmen, bırakmandır. Takva nedir arkadaşlar, takva? Nasıl açıklıyor alimler takvayı?
Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. İlim ehli diyor ki, İbn-i Kayyım Rahimahullah da bunu zikrediyor. Diyor, bir şey dünyada karşımıza çıkan bir şey, ya zarar veren bir şeydir ahiretimize, ya ahiretimize fayda verecek olan bir şeydir, ya da nedir? Faydası olmayan bir şeydir. Ama zararı da yoktur. Yani faydası yoktur onun. Eğer ahiretimize zarar verecekse, bunu bırakıyorsak, buna ne deniyor? Ona söyleyin, vera deniyor. Vera. Eğer faydası olmayan bir şeyse onu bırakmamıza ne deniyor? Zühd deniyor. Zühd deniyor. Faydalı olanları şeyleri yapmamız da nedir? Onlar mubahtır, helaldir. Bunları yapmamız gerekiyor. O zaman vera mı daha yüksek, zühd mü daha yüksek? Diyor ki elime hele zühd daha yüksek. Vera herkesten istenen bir şey. Herkesin yapmak zorunda. Ama zühd öyle bir şey ki sana faydasının olmadığını biliyorsun ve ne yapıyorsun? Onu dahi terk ediyorsun. Onunla dahi ne yapmıyorsun? Uğraşmıyorsun. Yoluna, seyrine, ahirete olan yolculuğuna bakıyorsun. Ben diyorsun, ahiret yolcusuyum. Ahiret yurcunun, yurdunun yolcusuyum. Bu konuda diyorsun, beni meşgul edecek, beni oyalayacak, beni alıkoyacak şeylere ne yapmam? Dönüp de bakmam diyorsun. Bu diğerine göre daha yüksek bir makam. Demek ki zühd sahibi olmak daha yüksek bir makam. İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere bu babta ifk hadisesiyle ilgili inmiş ayeti zikrediyor. Allah Teala diyor ki Nur suresi 15'te ve tahsebunehu hayyinen. Sizler bu ifk hadisesine bulaşanlar olarak, bu konuda konuşanlar olarak bu konuyu ne zannediyorsunuz? Hayyin. Basit, kolay bir olay zannediyorsunuz. Nedir ifk hadisesi arkadaşlar? Az sonra anlatacağız tafsiliyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'nin hakkında ne yapılması? İftira atılması. İfk zaten iftira, yalan demek. Aleykümselam. Allah Teala diyor ki وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Siz bunu heyyin, basit, küçük bir şey olarak görüyorsunuz ama وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ. Allah katında bu nedir? Çok büyük bir şeydir. Nedir bu ifk hadisesi arkadaşlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı bizlerin annesi, bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam'la ne yapılıyor? Bir sefere çıkılıyor, bir gazveye, bir savaşa çıkılıyor. Bu savaşa Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hanımı Ayşe radıyallahu anha da katılıyor. Peygamberle birlikte gidiyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir yerde, bir mekanda konaklıyor. Ashabıyla birlikte, hanımlarıyla birlikte. Tabi Ayşe radıyallahu anha'nın yaşı küçük. Levenin üzerine kurulmuş o sandukada, o küçük kapalı yerde ne yapıyor? Yolculuk yapıyorlar. Sahabelerin hanımları, peygamberin hanımları. Ayşe radıyallahu anh gece konaklanan yerde ne yapıyor? İhtiyacını gidermek için bir yere gidiyor. Tabi Ayşe radıyallahu anh'ın devesini süren, devesiyle ilgilenenler deveyi ne yapıyorlar? Sabah olunca o karanlıkta yani yolculuğa çıkartıyorlar. Zannediyorlar ki Ayşe radıyallahu anh'a nerede? İçeride. Tabi o zamanlar kadınlarda da haya var. Değil mi? Kadınların konuşması bir edep, haya. İnsanlar ne yapıyorlar? Ayşe radıyallahu anh'ın devesinde olduğunu zanneder, yolculuğa çıkıyorlar. Peygamber aleyhisselamla birlikte kervan harekete geçiyor. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a nerede? Hacetini gidermek için, ihtiyacını gidermek için bir yere çıkmış. Oradan geliyor, dönüyor. Bir de bakıyor ki aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Orada ne olmamış? Kimse kalmamış. Tabi sahabeden de bir tanesi var. Safvan İbn-i El-Muattal. Safvan İbn-i El-Muattal radıyallahu anh uyuyakalmış o bölgede, o mekanda. Uyanınca bir de bakıyor ki bir karartı görüyor. Hayali bir karartı görüyor. Ondan sonra bir de yanına gidiyor. Bakıyor ki kim o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radıyallahu anha. Ayşe radıyallahu anha'nın zekasından diyorlar. Bir örnektir bu. Kaybolunca insanların kendisini aleykümselam bırakıp gittiğini anlayınca Ayşe radıyallahu anha ne yapıyor? Konakladığı yerde bekliyor. Yani sağa sola koşmuyor. Sağa sola giderek insanları aramıyor. Neden? Çünkü sonuçta insanlar ne yapacak? Onu bıraktıkları yerde gelip tekrardan bulabilecekler. Olduğu yerde kalıyor sabit bir şekilde. Ne yapıyor bu sahabe? Safvan radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh'ı devesine bindiriyor. Kendisi de devesinin yularından tutarak devenin önünden Ayşe radıyallahu anh'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, ashabının yanına götürüyor. Tabi Ayşe ve deveyi süreyen Safvan radıyallahu anhum tabi Allah Teala imtihan edecek oradaki insanları. Birçok insan bu olayla imtihan olunuyor. Ayşe radıyallahu anha ile Safvan Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldiklerinde, o topluluğa girdiklerinde münafıklar hemen ne yapmaya başlıyorlar? Konuşmaya başlıyorlar. Fitne yapmaya başlıyorlar. Ayşe radıyallahu anh'ın ırzıyla alakalı, namusuyla alakalı ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Diyorlar bu kadın ne yaptı? Bu adamla baş başa kaldı. İşte tabi münafıkların başı olan Abdullah İbni Ebi Selul diyor ki ilim ehli münafık ama çok kurnaz bir adam. Direkt konuşmuyor yani. İnsanlar arasında fitneyi yaymak için ne yapıyor? Duyduk ki şöyle deniyor ki tarzında ne yapıyor? Sürekli fitne yayıyor. Çok açık bir şekilde konuşmuyor. Yani duyduk ki, deniyor ki tarzında ifadeler kullanıyor. Zaten olayın sonuçlanmasında, olay sonuçlanınca sahabelerden bu olaya karışan, bu konuda konuşanlar hakkında aleyhissalatü vesselam ne hükmü veriyor? Değnek. 80 tane ya iftira değneği. Kazıf. Birisinin ırzı hakkında konuşmasıyla alakalı değnek vuruyor. Ama münafık, bu münafık hakkında o hükmü vermiyor aleyhissalatü vesselam. Bir, niye vermiyor? Çünkü öyle bir münafık ki direkt olaya ne yapmıyor? Müdahil olmadan. Bak falanca öyle diyor, böyle naklediliyor tarzında konuşuyor. Bir, ikincisi de Allah-u Teala bu tür yasakla, bu tür cezalarla ne yapar? Müslümanları tathir eder, temizler. Ahirete bir şey kalmasın diye. Bu münafık temizlenmesin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında ne yapmıyor? Hiçbir sopa değnek vurulması emrini vermiyor. Tabi kadınların tabiatı, kadınların mizacı Ayşe radıyallahu anha kendisi hakkında konuşulanları duyunca, kendisi hakkında söylenenler kulağına gelince kadıncağız ne yapıyor? Üzülüyor ve hastalanıyor. Değil mi? Yani kadınla erkek gerçekten ikisi de beşer insan olarak çok ortak noktalara sahip olmakla birlikte aslında ikisi de birbirinden tamamen farklı yaratıklar. Kafa yapısı olarak, bugünün tabiriyle psikoloji olarak, değil mi? Yani erkeğe bakıyorsun daha bu konularda sağlam, aklı başında davranabiliyor. Ama kadına bakıyorsun ne yapıyor? Aklı başından gidebiliyor. Fevri hareketler yapabiliyor. Onun için boşanma hakkını niye vermemişler kadına İslam dininde? Diyorlar ki ilim ehli, o zaman kadın günde 1000 defa ne yapardı? Her kızdığında kocasını boşardı. Değil mi? Şimdi bile birçok olaylara şahit oluyoruz. Duyuyoruz etraftan, insanlardan. Kadın ısrarla diyor ki kocasına, beni boşa. Beni boşa, beni boşa. Adam, sen birisiyle karşılaştık. Ya hocam diyor, illa ısrarla beni boşa, beni boşa. Günlerce diyor. En son diyor, yanıma bir arkadaş aldım şahit olarak diyor. Gittim boşadım. Bir hafta sonra affet diye kadın ne yapıyor? Başlıyor tekrar. Duygusal mahlukat. Daha çok duyguların öne geçtiği insan. Tabi Ayşe radıyallahu anh hastalanıyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de konuşulanlardan dolayı etkileniyor. Ayşe radıyallahu anh'ı suçlamıyor elbette. Hanımı konusunda bir şüphesi yok ama Allah'tan gelecek olan vahyi beklemek zorunda. Bekliyor. Olay yayılıyor, Medine çalkalanıyor. Artık insanlar Müslümanların, sahabelerin safından bile birkaç kişi de olsa, az da olsa birileri ne yapıyor bu olaya, olay hakkında konuşuyorlar, etkileniyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir beşer olarak, insan olarak ne yapıyor? Düşünsenize. Ya Allah-u Teala peygamberini daha imtihan ediyor. Sizlerden birisi düşünsün. Hanımı hakkında bir şeyler söyleniyor. Ne yapar? Yani söylenen şeyler de ne? Irzla alakalı, namusla alakalı bazı şeyler. Değil mi? Ne olur? İnsan dayanamaz buna. 40 güne yakın, 40 güne yakın bir süre içinde sürekli bir şeyler konuşuluyor. Konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam tabii Ayşe radıyallahu anh'a Medine'ye dönmüş, evine gelmiş. Hasta. Peygamberimiz yanına girdiği zaman Ayşe'nin yanında olanlara diyor ki keyfe tikum. Yani hastanız nasıl? Bu kadar soruyor. O nasıl diyor. Yani hasta ne durumda? Normalde etkilenmemiş olsa ne yapar bir insan? Der ki nasıl hastalığı? İyileşiyor mu? Ateşi var mı? Neyse, biz şimdi nasıl yapıyoruz? Ateşi var mı? Durumu nasıl? Değil mi? Midesi bulanıyor mu? Bir problem var mı? Yok. Sadece diyor ki nasıl? Durumu nasıl? Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam daha iyi bu olaydan etkileniyor. Bir keresinde de Ayşe tabi radıyallahu anha teyzesi Ummu Mistah İbni Usase, Mistah'ın annesi. Sahabelerden Mistah bu olaya katılanlardan bir kimse. Bunun annesi, Mistah'ın annesi, Ayşe'nin neyi oluyor radıyallahu anh? Teyzesi oluyor. Ayşe'nin teyzesi oluyor. Ebu Bekir'in de neyi oluyor? Bu kadın tam Türk şeyiyle baldızı oluyor. Mistah, Ebu Bekir'in baldızının oğlu. Yani Ebu Bekir'in baldızının oğlu Mistah. Bu olaya girenlerden. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sürekli yardım ettiği bir adam. Destek oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anh zengin bir adam. Mistah bu olaya girince, bu olayla ilgili konuşunca, az sonra gelecek ayet, Allah-u Teala ayet indiriyor. Ebu Bekir olaylardan etkileniyor tabi. Peygamber etkilenmiş. Ebu Bekir sahabe etkilenmiş. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Yemin ediyor. Vallahi diyor, Mistah'a ne yapmayacağım bundan sonra? Yardım etmeyeceğim. Yani Ebu Bekir boğazlamaya gitmiyor. Diyor ki yardım etmiyorum. Ama erdem neyi gerektiriyor? Olgun tavır, ağırbaşlılık. Az sonra gelecek ayette. Allah Teala diyor ki sizlerden fazilet sahibi olanlar, zenginlik sahibi olanlar, mal mülk sahibi olanlar ne yapmasınlar? Akrabalarına yardım etmeme konusunda yemin etmesinler. Allah Teala Ebu Bekir'i uyarıyor diyor. Sizler nasıl ki diyor Allah'ın sizleri affetmesini istiyorsanız ve Allah Teala Gafur Rahim'dir. Yani sen de Ebu Bekir olarak, bir kul olarak Allah'a karşı günah işleyerek yanlış yapmış değil misin? Evet, öylesin. Her insan ne yapar? Günah işler. Nasıl ki sen yapmış olduğun yanlışa karşılık Allah'tan günah istiyorsun. Sen de ne yap? Mistah'ı affet. Mistah'ın annesi, Ayşe'nin teyzesi bir gün çıkıyorlar beraber. Yine ihtiyaç gidermek için diyor alimler. Tabi o zamanlar, yani düşünün arkadaşlar, yaşanan atmosferi. Evin içinde bizimkisi gibi tuvaletler yok, banyolar yok, mutfaklar yok. Tuvalete giriyorsunuz, sifonu çekiyorsunuz, her şey gidiyor değil mi? O zamanlar yaşanan bir zorluk da var. Bir yoksulluk var yani, bugünün tabiriyle. Yoksul insanlar. Kadının ayağı takılıyor. Kadının ayağı takılıyor teyzesinin. Ayağı takılıyor tabii, oğluna kızmış kadın. Niye kızmış oğluna? Ayşe hakkında o da ne yaptığı için, olaylardan nasibini alıp konuştuğu için. Ayağı takılınca kadın diyor ki, tökezleyince ayağı, yazık sana Mistah diyor yani. Ayağı tökezleyince, çünkü niye? Kafadaki psikoloji, beynin bilinç altındaki şey ne kadının? Annesi yani. Üzgün. Bu olaylar olmuş, yaşanmış. Ayağı takılınca diyor ki, ta ise Mistah. Helak olsun, mahvolsun, yazık olsun sana ey Mistah. Ayşe diyor ki, hayırdır ne oldu? Kadıncağızın da, annemiz Ayşe radıyallahu anh'ın da olayların bu denli çok büyüdüğünden, hatta sahabelerden dahi olaya, hatta yakınlarından dahi olaya girenler olabileceğini düşünmediği için, ne oldu ki diyor Mistah'a? Anlatıyor, haberin yok mu senin diyor. Böyle böyle böyle böyle oldu. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a daha da çok ne yapıyor? Üzülüyor. Daha da çok üzülüyor. Tabi ondan sonra Allah Teala Ayşe radıyallahu anha'yı ne yapıyor? Temizleyen ayetleri indiriyor. Nur suresindeki. Sonra babası kalk kızım diyor. Peygamber'e ne yap? Teşekkür et. Çünkü ne geldi? Artık Allah katından müjde geldi. Allah temizledi. Yani çok büyük imtihanlar var. Allah Teala peygamberin hanımının Kur'an'ın nas ile ne yapıyor? Ayetle temizliyor. Ama bugün hala İranlılar, Şiiler, Rafiziler ne diyorlar? İftira atıyorlar. O diyorlar hayır. Kötü bir kadındı. Ve diyorlar kıyamet günü, kıyamet alametlerinden bir tanesi de nedir? Kıyamet kopmadan önce. Onların zammına, iddiasına göre Mehdi gelecek. Baki mezarlığından Ayşe radıyallahu anh'ı kaldıracak. Ve ona uygulanmamış olan had cezasını, rejim cezasını ne yapacak? Uygulayacak diyor. Buna itikad ediyor. Allah-u Teala'nın onu temizlemesine rağmen. Nasıl olur da bugün bir Müslümanım diyen, kendisi Müslümanım diyen bir insan bu düşünceye sahip olan insanlarla ne yapabilir? Aynı ortamda bulunabilir yahut da aynı şekilde, ortak bir şekilde hareket edebilir. Tabi müellif burada bize İmam-ı Nevevi bu ayeti niye zikrediyor? Burada vera nedir vera arkadaşlar? Tarifini yaptık az önce. Ahirette sana zarar verecek olan şeyleri terk etme. Ayşe kıssasında da ne var? İnsanlara zarar verecek olan bir şey var değil mi? Konu var. O da nedir? Peygamberin hanımı olan Ayşe, müminlerden bir mümine olan Ayşe ve müminlerin annesi olan bir Ayşe var. Radıyallahu anha. Onun hakkında bilip bilmeden birileri ne yaptı? Konuştu ırzıyla alakalı, namusuyla alakalı. Vera burada neydi? Vera, veralı olmak. Bundan kaçınmak, konuşmamak, susmaktı. Bugün de aynı birçok örnekleri var. Şimdi Şeyh Salih el-Useymin rahimahullah da zikrediyor. Duyuyorsunuz değil mi? Konuşuyor diyor. Mesela özellikle yöneticilerle alakalı. Kulaktan duyma bazı şeyler geliyor. Ya işte falanca işte şuraya ortakmış. Başbakanın şurada şeyi varmış. Hissesi varmış. İşte bunlar başbakanın hanımıyla birlikte bu işi yapıyorlarmış gibi böyle. Ne var? Her yerde bir söylenti var. Değil mi? Bunu görüyorsunuz. Bu bir gıybet arkadaşlar. Niye gıybet? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hatta bu gıybetin de ötesinde buhtan, iftira olabilir. Sahabeler soruyorlar. Gıybet nedir diye peygamberimiz diyor zikruke ahake bima yekrah. Gıybet kardeşinin hoşlanmadığı şeylerle onu zikretmen, onu anman. Hoşlanmadığı şeylerle onun arkasından konuşman. Diyor ki sahabeler, şayet bizim onun hakkında konuştuğumuz, onun hakkında söylemiş olduğumuz şeyler onda gerçekten varsa, var olan şeyleri sayıp söylüyorsak ne diyor peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Evet diyor. Var olan şeyleri sayıyorsanız bu bir gıybettir zaten. Gıybet etmiş oluyorsunuz. Peki söylenilen şeyler onda yoksa bu ne oluyor? İftira oluyor. Bu alimler hakkında, ilim ehli hakkında, yöneticiler hakkında ne var? Özellikle bütün basın ve yayın aracılığıyla yahut da kulak fısıldısıyla bir sürü şeyler yayılıyor. Müslümana düşen nedir arkadaşlar burada? Veralı olmak. Kaçmak. komşuların hakkında, çevrendeki insanlar hakkında, onların ırzları, namusları, yaptıkları işlerle alakalı ne yapacaksın? Sürekli, sürekli veralı olacaksın. Çünkü sana bu konuşmalar, bu konulara girmen ahirette sana ne yapacak? Zarar verecek. Allah Teala uyarıyor bunu. Bizleri uyarıyor yani. Bu kıssada bizler için ne var? Bir örnek var. Diğer ayeti zikretmiş İmam-ı Nevevi Rahimahullah. İnne rabbeke lebil mirsat. Rabbiniz nedir? Sizin gözetiminizdedir. Sizi kontrol etmektedir. Yani ondan kaçan hiçbir şey yok. Ahirette tek tek ne yapılacak? Huzura çıkılacak. İlk hadis, Nu'man ibn-i Beşir hadisi. Meşhur bir hadis. 40 hadiste de var bu. Diyor ki, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, إن الحلال بين والحرام بين. Çok net, açık bir hadis. İlim ehlinin de dediği gibi, İslam'ın diyor, tümü bu hadisler üzerinde dönmektedir. Üç tane hadis söylüyor ilim ehli. Nedir o üç hadis? Ameller niyetlere göredir. Olayın neyle alakalı? Amelin ihlas tarafıyla alakalı. İbadetler neyle yapılmalı? Allah için ihlasla yapılmalı. İkinci hadis, bidatlarla alakalı. Men ahdese fi emrine hâza mâ lese minhu fehu varad. Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o reddedir. Üçüncüsü de bu. Haramlardan ne yapmak? Şüphelerden kaçınmak. Helal benim hayamda. Bazıları bunun şeyini de dördüncü olarak ekliyorlar. Ne diyor bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselam? Diyor ki, innel halale beyin. Helaller çok açıktır. Değil mi? Biliyorsun. Az sonra rivayetlerde gelecek. Az sonra rivayetlerde de zikredeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Günah nedir diyor. Günah diyor senin gönlünde, göğsünde, sadrında diyor tereddüt oluşturan. Senin gönlünü rahat, vicdanını rahat bırakmayan şeyler. Şimdi bugün öyle değil mi? Bir insan günah işlemeye kalktığı zaman ne oluyor? O vicdan varsa, o kalp varsa zaten orada bir rahatsızlık var. Biliyor yani. Kendisiyle baş başa kaldığı zaman biliyor. Ama helal nedir? Helal nefsin rahat olduğu. Değil mi? Gönlün böyle rahat ya. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor, helaller beyindir, apaçıktır. Haramlar da diyor çok açıktır. Dinde öyle arkadaşlar. Helaller çok açık. Haramlar da çok açık. Ve beynehuma müştebihat. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. Helaller ve haramlar arasında ne var? Şüpheli olan şeyler var. Bu şüpheli olan şeylerin çoğunu insanlar bilmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kimler bilir? İlim ehli. İlim ehline dönülecek. İlim ehline sorulacak. Bu şüpheli şeyler de öyle şeyler ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَ لِد۪ينِهِ وَعَرْضِهِ. Kim diyor bu şüpheli şeylerden uzaklaşırsa dinini ve ırzını ne yapmıştır? Korumuştur. Dinini hakkında ve ırzı hakkında konuşulmasına ne yapmıştır? İnsanlar tarafından engel olmuştur. Şüpheli şeyler var. Her çağda, her asırda. İnsan ne yapacak? Bu şüpheli şeylerden de uzak duracak ki insanlar onun dini hakkında, onun namusu hakkında, ırzı hakkında ne yapmasın? Konuşmasın. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam sahabelerin yanına bir hanımıyla çıkınca ne yapıyor? Bu diyor sizin anneniz falanca. Çünkü gözükmüyor kadından bir şey. Yanlış anlaşılmasın. Müslüman böyle uyanık olması lazım arkadaşlar. Eğer yanlış anlaşılacak bir harekette bulunacaksan hemen ona ne yapacaksın? Frenleyeceksin. Diyeceksin ki yok. وَمَنْ وَقَعْ فِي الشُّبُعَاتِ وَقَعْ فِي الْحَرَامِ. Kim şüpheli şeylere düşerse bilsin ki o şüpheli şeylere düşmesiyle ne olacak o? Harama düşecek. Niye? Şu örneği veriyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam burada bize bir örnek veriyor. كَرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. Kenarı çitlerle çevrilmiş otlağın kenarında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Düşünsenize şimdi bir otlak düşünün. O otlakta ne var? Çimenler var. Oraya girilmesi yasak. Çitlerle de çevrildiği için, insanların da girmediği için oradaki otlar ne olmuş? Büyümüş. Sen de çoban olarak nerede dolaşıyorsun? Onun dibinde, kıyısında dolaşıyorsun. Halbuki, ya kardeşim git. Allah'ın yeryüzü geniş, değil mi? Allah'ın yeryüzünde geniş bir merada, geniş bir tarlaya götür hayvanlarını. Orada ne yapsınlar? Otlasınlar. Ama sen nereye getiriyorsun hayvanlarını? Çitin kenarına. Çitin yanına. Diyor ki Ela ve inne li kulli melikin hima. Her diyor melikin, her padişahın, her devlet başkanının neyi vardır? Bir çitlerle çevrilmiş olduğu, sınırlarını belirtmiş olduğu bir özel mirası. Ne demek özel mirası? Allah'ın yolunda, Allah yolunda cihata çıkılması için hazır tutulan hayvanların otlaması adına, orada bağlanması adına ayrılmış bir yer. Değil mi? O zamanlar öyleymiş eskiden. Şimdi de ne var? Bakın her devletin özel askeri alanları var. Sınırları çevrilmiş değil mi? Orada silahlar depolu. Karayoluya geçerken diyorsun ki bak burası cephane depo. Görüyorsun, anlıyorsun. Askerler nöbet tutuyor. O zaman da ne var? Kenarları çevrilmiş. Hayvanların, develerin, atların bağlandığı, otladığı özel bir otlak. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. Her diyor kralın neyi vardır? Koruluğu vardır. Allah'ın diyor koruluğu ise neresidir? Haramlarıdır. Yani Allah Teala ne yapmış? Haramları sınır altına, sınır içine almış. Yani öyle bir şey ki arkadaşlar Allah Teala sınırı çizmiş. Diyor ki bu haram. Kadınla diyor ne yapmayacaksın? Aynı ortamda bulunmayacaksın. Yabancı bir kadınla, ecnebi bir kadınla aynı ortamda bulunmayacaksın. Sınırı çizmiş Allah Teala. Yani Allah'ın sınırları neler bunlar? Haramları. Haram demiş. Kim ona yaklaşırsa hadiste ne diyor? Oraya düşer. Kim ona girerse oraya düşer. Aklen de böyle değil mi arkadaşlar? Sen hayvanlarını o otlağın kenarında otlatırsan, çobansan eğer, hayvanların ne yapacak? Oradan atlayacak, içeri girecek. Sen ecnebi bir kadınla, yabancı bir kadınla aynı ortamda çalışıyorsan, aynı mekanda bulunuyorsan, elbette ki ne yapacaksın? Harama düşeceksin. Allah Teala onun için ne diyor? وَلَا تَقْرَبُوا اَزْزِينَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın, takarrub etmeyin. Oralarda dolaşmayın yani. Zina etmeyin demiyor Allah Teala. Zinaya yaklaşmayın. Çok önemli bir şey. Ela ve inne fil cesedi mudgaten. Allah Resulü diyor ki dikkat edin diyor. Cesette, vücutta bir ne vardır? Bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası diyor salah bulursa dinamo gibidir o. Onu ıslah etmeye çalışırsanız, onunla meşgul olursanız bütün vücut ne olur? Düzelir, salah bulur. Şeyh Salih Al-Uthaymin, Allah ona rahmet eylesin, çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki, aslih kalbeke ya ahi diyor. Aslih kalbeke ya ahi. Ey kardeşim, kalbini ne yap? Islah et. Kalbinle uğraş. Kalbini düzelt. Diyor ki, şöyle kalbine bir bak. Kalbin diyor, nelerden hoşlanmıyor? Allah'ın sana din olarak kıldığı, Allah Teala'nın sana ibadet olarak yapmanı istediği şeyler kalbinde nasıl karşılanıyor? Sabah namazına kalkıp gitmek, oruç tutmak, ibadet etmek, sakal bırakmak, hicap giymek, başörtüsü takmak. Bunların kalbindeki yeri ne? Eğer diyor bunlarla alakalı kalbinde sıkıntılar varsa ne yap? Aslih kalbek. Kalbini ıslah et. Kalbinle mücadele et. Zira kalp ıslah olduğu zaman, kalp salih olduğu zaman bütün ceset ne olacak? Düzelecek, salih olacak. فَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Ceset bozulursa eğer, vücutta kalp bozuksa, o kalbin bozukluğu her yere ne yapacak? Yansıyacak. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Bu nedir? Bu vücuttaki bu et parçası, küçük mudga dediği kalp. Kalptir arkadaşlar. Onun için kalbin ıslahıyla, kalbi düzeltmek için ne yapacağız? Çok uğraşacağız. Yani kalp bozuk olursa dile yansır. Dil bozuk olursa bütün nereye yansıyor? Bedene yansıyor. Ortaya aykırı bir şey çıkıyor. Ama kalbi ne yapacağız? Tedavi edeceğiz. Şirkten uzak tutarak. Hakkıyla kalp amellerini yalnızca Allah'a yöneltme uğruna mücadele edeceğiz. Tevekkül olsun. Değil mi? İtikad olsun. Korku olsun. Allah için sevmek olsun. Bunların hepsi kalbi ibadetler. Ondan sonra ne yapacağız? Harama buğz etmekle kalbi ıslah edeceğiz. Allah'ın şeriatını, Allah'ın bize din olarak gönderdiği şeyleri sevmek ile ıslah edeceğiz. Yalan söylememekle, yalana düşmemekle kalbi ıslah edeceğiz. Gıybet yapmamakla, gıybete bizi kalbimizin yönetmemesiyle, başkaları hakkında zan etmemekle, kötü zan etmemekle ne yapacağız? Sürekli kalbimizle mücadele edeceğiz. Ondan sonra dilimizi düzelteceğiz. Ondan sonra vücudumuz ne yapacak? Bir mekanizma gibi çalışacak. İkinci hadis Enes hadisi radıyallahu anh. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vecede temreden fit tarik. Bu hadis çok önemli arkadaşlar.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolun ortasında bir ne buluyor? Hurma. Vecede temraten. Fekale leula enni ahafu en tekune mine sadakati le ekeltuha. Ne diyor aleyhisselatü vesselam? Ben bu hurmanın sadaka hurması olmasından korkmasaydım, çünkü peygamberler ne almaz, ne kabul etmez, ne yemez? Sadaka, zekat almazlar. Bunun diyor sadaka hurması olma ihtimalini göz önünde bulundurarak ne yapmıyorum? Onu yemiyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam. Nedir bu arkadaşlar? Veradır, zühdtür. Değil mi? Onun için yediğiniz, içtiğiniz şeylere de dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Nereden geliyor? Helal yollarla mı geliyor? Haram yollarla mı geliyor? Bunlar çok önemli şeyler. Geçen ders anlatmıştık İmam-ı Nevevi rahimahullah. Ne yapıyordu İmam-ı Nevevi? Şam meyvelerini yemiyordu. Şam'ın meyvelerini yemiyor adam ya. Niye yemiyor? Diyor ki, bakın bu hadiste olduğu gibi vakıf arazileri oldukça yaygın. İslam devletleri gelmiş, Şam'ı fethetmiş. Birçok araziyi ne yapmış? Vakfetmiş. Oradan toplanan meyveler olsun, sebzeler olsun. Mesela bir tarlayı adam vakfetmiş. Kim için? Yetimler için mesela. Birisi fakirler için. Birisi ilim talebeleri için. Ama ne yapılıyor? Zamanla o tarlalara, o çiftliklere el konuluyor. Şahsileşiyor. Özel mülke geçiyor. Bunu bildiği için İmam-ı Nevevi rahimahullah Şam'a geldiğinde ne yapmıyor? Şam'ın meyvelerinden yemiyor. Niye? Ola ki ona gelen meyveler ne olabilir? Vakıf malı olabilir. Çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani harama, helale ve şüpheli olan şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Üçüncü hadis Nevvas ibn Sem'an kâle anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem elbirru husnul huluk. Peygamberimiz diyor ki elbir nedir bir? İyilik, itaat, hasene. Husnul huluk. Güzel ahlak bir nedir? Güzel ahlak bir birdir. Vel ismu ma haka fi nefsika ve kerihte en yattali aleyhin nas. Peki günah nedir? Bak peygamberimiz ne güzel açıklıyor günah bu hadiste. İmam Müslim rivayet ediyor. Günah ma haka fi nefsik. Nefsinde, vicdanında, gönlünde seni rahatsız eden şeydir. Günah. Yani bir insanın Müslüman olmasına gerek yok zinanın günah olduğunu anlayabilmesi için. Değil mi? Birçok sonradan Müslüman olmuş insanlar var. Konuşuyoruz böyle. Diyor ki Avrupa'da yaşıyorduk diyor. Biliyorduk diyor. Yani bu içkiyi içmek, bu zinayı yapmak nedir? Hoş bir şey değil, iyi bir şey değil. Niye? Ne yapmıyor vicdan? Gönül rahat bırakmıyor. İnsan olan şöyle kendisiyle baş başa kalıp tefekkür eden bir insan ne yapar? Zinanın da, içkinin de, sigaranın da, değil mi? Birçok yaptığı yanlışların hayat içinde yanlış olduğunu kalbi biliyordur, göğsü biliyordur. Ve kerihte en yettali aleyhin nas. Ve insanların görmesinden korktuğun, insanların görmesinden korktuğun, hoşlanmadığın şeyler günahtır. Yani insanlar onu görse insanların önünde yapamazsın. Eğer orada insanlar varsa onu yapamazsın. Eğer tek başına kaldığın zaman, baş başa nefsinle baş başa kaldığın zaman yapıyorsan, o zaman bu nedir arkadaşlar? Felakettir, felaket. Hatırlarsınız İmam Ahmed İbn Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Kıyamet günü diyor bir kul getirilir. O kulun diyor Tihame dağları kadar bir bölge o. Dağları kadar ne vardır? Sevapları vardır. Adam yapmış yani. Gece namazı kılmış. Oruç tutmuş, namaz kılmış ama bir problem var. Ne o problem? O dağlar yerle bir oluyor, toz buz oluyor. Hadiste öyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbir şey yaramıyor salih ameller. Boş oluyor. Ne yapardı o diyor? Yalnız kaldığı zaman Allah'ın haram kıldığı şeyleri çiğnerdi diyor. Allah'ın haram kıldığı günahları çiğnerdi. Çok önemli. Herkes nefsini şöyle ne yapsın? Sorguya çeksin. Ben nefsimle baş başa kaldığım zaman nasılım? Nasıl davranıyorum? Nasıl oluyorum? İnsanlar huzurunda, insanların önünde nasıl oluyorum? İşte bu ihlasta bir problem. Kalpte bir problem. Bunun neye ihtiyacı var? Tedaviye ihtiyacı var. Zikirle, Kur'an-ı Kerim okumakla, tefekkürle, Selefi Salih'in hayatını okumakla, peygamberin hayatını okumakla, Selefi Salih'in hayatını okumakla ne yapacağız? Bu hastalıklardan kurtulma yolunda olacağız, gayret edeceğiz. Dördüncü hadis. Vâbisah ibn Ma'bed. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر diyor ki Vâbisah peygambere geldim aleyhissalatu vesselam'ın yanına dedi ki diyor bana el bir hakkında itaat ve iyilik salih ameller hakkında bana soru sormaya mı geldin dedim ki diyor evet diyor ki istifti kalbek peygamber aleyhissalatu bakın tam böyle vicdana oynuyor yani vicdana işaret ediyor diyor ki istifti kalbek. Ne demek istifti kalbek? Kalbine sor. Tamam, bu vicdanı olan insanlar için. Kalbine sor. El birru matma'ennet ileyhin nefs. Diyor ki bir nefsinin, gönlünün tatmin olduğu, huzur bulduğu şeydir. Matma'enne ileyhil kalb. Kalbinin tatmin olduğu şeydir. Vel ismu ma hake fin nefsi. İsim günah nedir? Nefsin içinde bir tereddüt olan, seni tereddüte sürükleyen, acaba dedirten bir şeydir. Ve in eftâken nâsu ve eftâvke diyor ki aleyhissalâtu vesselâm. Ve in eftâken nâsu ve eftâvke insanlar sana o günah hakkında fetva verse bile, fetvalar verseler bile senin kalbinde onunla alakalı ne vardır? Tereddüt vardır. Şimdi bugün güncel bir olay anlatalım. İnsanlar soruyorlar, bize de gelip soruyor. Diyor ki ya hocam, yani insanlar tereddüt ediyor. Bakın tam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifinde olduğu gibi. Diyorlar ki ya hocam, bizler işte falanca Türkiye'deki hoca fetva verdiğini duyduk. Nedir o fetva? İşte eğer Türkiye'de evin yoksa, oturacağın evin kiraysa, kendi evini almak adına, tek bir ev alma adına herhangi bankadan gidip ne yapabilirsin? Kredi, faiz çekebilirsin. Diyorsun. Hocam bizim buna gönlümüz pek yatmadı. Kalbimizde bununla alakalı ne var? Bir huzursuzluk var. O zaman bu insana ne diyeceksin? En güzel cevap bu hadis. وَالْاِسْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ İsim nedir günah? Kalbinde, nefsinde ve sadrında, vicdanında tereddüt olan, kalbine yatmayan şeylerdir. وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَاَفْتَوْكَ İnsanlar sana fetva verseler de, fetvalar verseler de kalbinde tereddüt. İşte tam peygamberin tarihi. İşte bu günah. Adam diyor ki yok hocam diyor, biz rahat etmiyoruz. Beşinci hadis. Ebi Sirva'a Ukbe ibn-i Haris anlatıyor. أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز. Muzat Ukbe ibn al-Haris bir bayanla evleniyor arkadaşlar. Bakın. Bir bayanla evleniyor. Belli bir süre sonra bir kadın çıka geliyor. Bir kadın çıka geliyor. Diyor ki ben diyor bu ikisini ne yaptım? Emzirdim. Yani bu ikisi karı koca olmuşlar ama bunlar asıl da nedir? Süt kardeş. İlginç bir olay değil mi? İlginç bir hadise. Yani emzirme hukuku var İslam'da. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ Hadis İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in, İmam Ahmet İbn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ Nesep ile soy bağlılığıyla, soy akrabalığıyla haram olan her şey aynı şekilde neyle de haram olur? Süt kardeşliği de haram olur. Yani sen bir kadından emiyorsan sana artık o kadının çocukları da kardeş. Artık senin kardeşin gibi onlar. Ama senin kardeşlerine değil, bakın bu karıştırılıyor. Diyelim ki sen Levent olarak gittin. Ayşe teyzeden emdin küçükken. Az sonra şartlarını da zikredeceğiz. Ne zaman süt kardeşliği olur? Gittin Ayşe teyzeden 2 yaşından önce süt emdin. Senin artık sen o Ayşe teyzenin neyi oldun? Süt çocuğu oldun. Çocuklarının da neyi oldun? Kardeş oldun. Ama bu hüküm seninle alakalı. Sen Levent olarak. senin kardeşlerinin o Ayşe teyzeyle onun çocuklarıyla bir yok. Yani senin kardeşin Ayşe teyzenin kocası vefat ettiğinde ne yapabilir? Ayşe teyzeyle evlenebilir. Ayşe teyzenin çocuklarıyla evlenebilir. Burada haram kılınan kişi kim? Sensin. Emen kişi. Tabi emmenin şartları var. İlk şartı arkadaşlar. Yani emilen, sütü emilen ne olacak? Kadın olacak yani, insan olacak. Yani inek sütüyle, keçi sütüyle bir ona içir, bir ona içir. İkisini aynı keçiden süt içir iki tane çocuğa. Aynı sağımda. İkisini kardeş yap olmaz. İkincisi arkadaşlar, süt çocuk, süt annesinden 5 defa emmesi lazım. 5 defa. Doyuncaya kadar. Yani kendisi annenin göğsüne emmeye başladığı andan itibaren emecek, bırakacak. Doyduğu zaman. Kendisi bırakacak. Bazıları var, bir damla veriyorlar. Ne yapıyor, ne oluyor? Süt kaynağı. Yok öyle değil. 5 defa çocuğun ne yapması lazım? Anneden doyarak emmesi lazım. Üçüncüsü de diyor ki ilim ehli, süt kardeşliğinin geçerli olduğu süre içinde, yani ilk 2 senede ne yapması lazım? İlk 2 senede çocuğun o kadından emmesi lazım. Evet. Düşünsenize, başınıza böyle bir olay geliyor. Evlenmişsiniz, hanımınız, birisi çıkıp geliyor. Diyor ki ben bunlara ne yaptım? Emzirdim. Bunların ikisine kardeşim. Tabii bunu duyan Ukbe diyor ki damat, "Ma a'lemu enneki erda'tini ve la akhbartini." Ben diyor hatırlamıyorum senin beni emzirdiğini ve bana haber verdiğini. Bana haber de vermedin sen. Yani kötü bir olay arkadaşlar aslında. Evlenmişsiniz, hanımınız, kardeşiniz çıkıyor, süt kardeşiniz çıkıyor. Ayrılmanız lazım yani. Ukbe hemen ne yapıyor? Devesine atlıyor. Kime gidiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü, böyle böyle böyle oldu. Aleyhisselatü vesselam da ne diyor? Keyfe ve kad kil. Tamam artık yani. Nasıl olur artık? Bu söylendikten sonra bu kadın bunu ispat ettiyse, söylediyse artık olay bitmiştir. Kadın hatırlıyor yani. Sen ve sen diyor. Artık ne yapacak bu Ukbe? Vera olarak. Çünkü bu kadınla kalması nedir artık? Haramdır. Kardeşiyle evli kalamaz bir insan. Diyor ki فَارَقَهَا اُقْبَ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرًا Ukbe bu kadından ayrılıyor. Ve başka bir kadından ne yapıyor? Evleniyor. Demiyor ya biz birbirimizi sevdik. Madem öyle oldu. Bu olay oldu bitti. Biz ne yapalım? Karı koca olmaya devam edelim. Yok. Bitti. Yine ayrılacaklar. Yani çocuğa bakılır. Kime bırakıp? Tabii babasına nispet edilir çocuk. Babaya nispet edilir. Elbet. Bir ukubeti, bir cezası yok. Yani burada. El-Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma kal hafistu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan İbni Ali diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu ezberledi. Da' ma yeribuk ila ma la yeribuk. Da' ne demek? Da' bırak. O da' koy o dat ile. Da' dedik. Del ile. Da' bırak. Da' koy. Da' bırak. Ma la yeribuk. Ma yeribuk ila ma la yeribuk. Rayb olan. Ne demek rayb? Rayb. Şüphe olan şeyleri bırak. Nelere yönel? Ma la yeribuk. Senin şüpheli olmayan şeylere yönel. Biliyorsun ki burada bir şüphe var kardeşim. Bunu ne yap? Bırak. Bunu bir kenara at. Onun yerine neyi al? Şüphesi olmayan şeyleri al. Yedinci hadis Ayşe hadisi. Diyor ki قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ نِسْصِدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ غُلَامٍ Ebu Bekir'in bir kölesi vardı. يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجِ Ebu Bekir'e ne veriyordu her gün? Ebu Bekir'e maaş veriyordu, para veriyordu. Tabii şimdi Kölelik sisteminde ne var? Köle sahibinin. Köleyle şu anlaşma yapılabilir. Ben seni serbest bırakıyorum. Serbest derken yani sen kölemsin ama iş olarak sen serbest takıl, serbest çalış. İşte onun ağacından hurma topla, bunun kuyusundan su çek. Tamam mı? Bana günde 30 dinar, 30 dirhem para getir. Gerisi senin olsun. Şimdi bu kölenin işine de geliyor. Niye? Köle belki günde kaç dinar kazanacak? 100 dinar kazanacak. 70'ini ne yapacak? Cebine koyacak. Bu bir. İkincisi, köle özgür takılacak. Ne demek özgür takılacak? Yani gün içinde sahibinin 30 dinar ya da 30 dirhem isteğini topladı, bir saatte topladı. Geri kalan vakti kime ait? Kendisine ait. Tabi köle hukukunda bu caiz. Niye caiz? Diyor ki ilim ehli. Bu da böyle zaten. Köle aslında nedir? Bir meta gibidir yani. Sahibine bağlıdır. Bir meta, mal gibidir. O onu tasarruf eder. Şimdi fıkıh olarak ilim ehli şunu tartışıyor. Mesela bugün buna benzer ne var? Taksicilik örneği var değil mi? Ne deniyor taksicilere? Al taksiyi, günlük bana kaç para getir? 100 lira getir diyor mesela. Böyle bir ortaklık caiz mi? Bak bu ortaklık, burada kölelik yok. Bu caiz değil arkadaşlar. Veya mesela ben gidiyorum Ömer'in dükkanına, diyorum Ömer al sana 10 milyar. Bana yıl sonunda 5 milyar ne yap? Kar ver. Bu caiz mi? Caiz değil. Tamam. Niye caiz değil? Çünkü Ömer'in 5 milyar kazanacağı garanti değil. O taksicinin günde 100 milyon kazanacağı garanti değil. Ne olmalı ortaklıkta? Ömer al bu 10 milyarı, karın %50'sini ver bana. Veyahut da taksi sahibi şoföre ne diyecek? Kardeşim sen sabahtan akşama kadar çalış. Ne kazanıyorsan onun %30'u benim. 100 kazanıyorsan 30 milyon, 300 kazanıyorsan 90 lira. Aslında genel manada taksinin bir gün içinde ne kadar kazandığı hemen hemen ortalaması bellidir. Ondan dolayı harama düşmemek adına, işte Allah'ın dinini bilmek böyle bir şey. İlim talebeliğinin üstünlüğü, fazileti bu arkadaşlar. Ne yapacaksın taksi sahibi olarak? Diyeceksin ki sen işte günde ne kadar, mesela taksi sahibi olarak 100 milyon istiyorsun. Biliyorsun ki şeyde günde 500 milyon para kazanıyor taksi. Ne diyeceksin 100 milyon alabilmek için? %20'sini diyeceksin, bana versin kardeşim. %20'sini ver, karın. Ona göre çalış. Ama kölelikte böyle bir şey yok. Köle diyorsun ki bana günde 100 TL getir. Gerisi senin olsun. Elbet. Onun birçok taraftan mahzuru var. Bankadaki kar payının bu tarafa girmesiyle ilgili birçok mahzuru var. وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ Ebu Bekir ne yapıyor? Bu kölenin getirmiş olduğu bu maaştan, bu paradan da yiyor. فَجَاءَ يَوْمَنْ بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ Bir gün bu köle ne yapmış? Yine getirmiş şeyini. Vergisini, parasını, vergi demeyelim ona, maaşını. Ebu Bekir de almış, yiyor. فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِي مَا هَذَا Diyor ki, yediğinin nereden geldiğini biliyor musun Ebu Bekir? Ebu Bekir diyor ki, nedir, hayırdır diyor, ne var? Diyor ki, ben diyor bir gün cahiliye döneminde ne yaptım? Kahinlik yaptım. Sihir tarzında yani, gelecekle alakalı. Ne yaptım? Bir şeyler gelindi bana, soruldu. Ben de bununla alakalı bir şeyler söyledim. Yıldızlara baktım belki. Bir şeyler yaptı yani. Ama ohsinul kehane. Aslında diyor kehanet bilmiyorum. Bununla alakalı bir bilgim yok. Ama ne yaptım diyor. Bana gelen insanı kazıkladım. Onun şeyini yedim. Parasını aldım. Benim diyor yıllar sonra gördü. Arta kalan borcunu bana ne yaptı bu olaydan dolayı? Verdi. İşte diyor sana da verdiğim, senin de bundan yediğin para bu paraydı. Ebu Bekir ne yapıyor radıyallahu anh? Diyor ki edhale Ebu Bekir'in yedehu. Ebu Bekir ne yaptı hemen? Elini, parmağını boğazına soktu. Fekâ'a kulle şeyin fi batnihi. Ve karnındaki, midesindeki her şeyi kustu. Bakın arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Yani vücuda karışan, boğazından giren o şey var ya, senin kanında dolaşan o şey var ya, O sadece o proteinlerin, vitaminlerinden ibaret olan bir gıda, bir yiyecek değil o. Onun için parayı nereden kazandığınıza, nasıl kazandığınıza, yalan söyleyerek mi, yalan söylemeyerek mi, haram yollarla mı, helal yollarla mı kazandığınıza ne yapacaksınız? Çok iyi bakacaksınız. Bu çok önemli bir durum. 8. hadis. Nafi' İbn Ömer'den rivayet ediyor. Ömer İbn Hattab tabii halifeyken devletin neyi var? Hazinesi var. Beytul Mal. Bu hazineden ne yapılıyor? Müslümanlara paralar aktarılıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Maaş veriliyor. Ömer İbn Hattab muhacirlere ne yapıyor? 4000 lira para veriyor. 4000 dirhem. Çocuğu Ömer'e, İbni Ömer'e ise, Abdullah ise ne kadar veriyor? 3500. Yani muhacirler 4000, oğlu Abdullah ise ayırt ediyor. Nasıl ayırt ediyor? Azaltarak, az vererek. Aslında Abdullah da ne? Bir muhacir değil mi? Mekke'den gelmiş bir muhacir. Sorulunca Abdullah, Ömer İbni Hattab'a niye sen çocuğuna 3500 veriyorsun da diğerlerine 4000 veriyorsun? O da diyor ki, o diyor Mekke'den hicret eden muhacirler gibi değil diyor. O diyor annesiyle, yani Abdullah diyor oğlum anne babasıyla geldi hicret etti. Meşakkat yok. Biraz daha kolaylık var yani. Ama diğerleri diyor çoğu o 4000 verdi. Annesiz babasız tek başına geldiği için onlara diyor ne yapıyorum? 4000 veriyorum. Son hadis bu bapta ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeblugul abdu en yekûne minel muttakîn hatta yada ma la ba'se bihi hazran lima bihi ba's. Kul diyor takvalı olmaz ta ki ne zamana kadar bir beis gördüğü şeyi bırakana kadar. Beis olmayan bir şeyi bırakana kadar. Yani bir günah olmayan şeyi dahi ne yapıyor kul? Öyle bir makama, öyle bir mertebeye geliyor ki şek varsa, şüphe varsa, şüpheli şeyse onu bırakarak. Niye bırakıyor onu? Haram olduğundan korktuğu için, haram olabileceğine, harama götüreceğine endişe ettiği için bırakırsa, işte diyor kul diyor, o zaman ne yapar? Takvalı olur. Evet. Burada kalalım. Aslında istihbabul uzle inde fesadin nasi ve zaman. Zaman bozulduğunda, insanlar bozulduğunda, fesada uğradığında uzlet. Ne demek uzlet? İnsanların arasından çıkmak. Uzaklara gitmek. Yalnız başına yaşamak. Asıl olan Şeyh Salih Hüseyin Rahimahullah da diyor. İnsanın insanlarla birlikte yaşaması. Bunun daha eftal olduğunu söylüyor. Klasik bizim anlatılan tarikat hikayelerindeki gibi değil yani. İki kardeş var. Birisi şehirde yaşıyor. Ayakkabı tamircisi. Birisi de nerede? Dağ başında. Ayakkabı tamircisi ne yapmış? Sütü asmış şeye. Çalıştığı, ayakkabı tamir ettiği dükkana şey için, bez içinde. Süt ne yapmıyor? Akmıyor değil mi? Bu yaptı tam tersi işte. Ne zaman şehrin içine geliyor başlıyor damlamaya. Bu kıssayı biliyorsunuz. Meşhur bir kıssa. Asıl olan insanlarla birlikte yaşamak. Ama ne zaman fitne var? Fitne ortaya çıkmış. Şüpheli şeyler yayılmış. Şehvet yayılmış. O zaman uzlet. Daha eftal, uzlet. Onunla alakalı inşallah hadisleri ne yapacağız? Önümüzdeki hafta okuyacağız.